Ayrım 38. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 375. Sürgünden dönüş. Dersim 10 yıl yasak mıntıkaydı. Bu yasak mıntıkadaki yüzlerce köy askeri çembere alınmıştı. Tam 10 yıl hiç kimse bu bölgeye giremedi. Sadece Kopogiller gizlice girmiş ve 5-6 ay Ali Boğaz'da kalmışlardı. Ankara'daki meclisten 1947'de çıkan yeni kanunla geri dönüş serbest bırakıldı. Dönmek isteyenler batıda kendilerine verilmiş olan tapulu tarlaları hazineye devretmek, yani devlete bırakmak zorundaydılar. Kanun öyle çıkmıştı. Devlet de batılılar da onları geri göndermek için elinden geleni yaptı. Dersim'in köylerinde devlet geri dönenler için çok güzel beton evler yapmış, sokakları planlı köyler kurulmuş. İlk gidenler parasız ev sahibi olacak. Geç kalanlara ev kalmaz gibi yalan haberleri radyo ve gazetelerde yayınladılar. Geri dönüşü özendirici yalan haberler yaptılar. Bu kasıtlı haberlere birçok Dersimli inandı. Anahtar teslimi parasız evlerden en güzelini alabilmek için bazıları elini çabuk tutup bir an önce Tunceli'ye ulaşmak istedi. Kara vagonlar 1937-38'de aylarca Dersimli sürgünleri batıya taşımıştı. 1947-48'de ise kara tren yine aylarca bu sürgünleri geriye taşıdı. Geri dönüşü özendirmek için tren ile dönüş yapan Dersimlilerden yol parası alınmıyordu. Giderken zorla sürülmüşlerdi, dönüşleri ise gönüllü sayılırdı. Ama her sürgün arkada hasret ve acılar bırakır. Sürgünden dönüş eski güzellikleri olduğu gibi geri getiremez. Bu sürgünden dönüşte de birçok yaşlı nine ve dede özlemini çektiği, hasretiyle yandığı köylerine dönemedi. Onlar batıda kara toprağa gömülmüştü. Birçok aile atalarının mezarlarını batıda bırakarak Dersim'deki köyüne buruk döndü. Ayrıca birçok aile belki umduğu eski Dersim'i bulamazlar, belki hüsrana uğrar ve tekrar batıya dönme ihtimali olur diye evli birer oğlunu geride bıraktı ve bu yüzden birçok aile parçalandı. Oğulların bir kısmı Ege'nin ovalarında, bir kısmı Munzur dağlarındaydı. Bu da ayrı bir hüzün kaynağıydı. Canlar uzak diyarlarda kalmıştı, yürekler sızlıyordu. Savaş ve şiddetin oluşturduğu derin yaralar aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bir türlü kapanmıyordu. Yaşlı bir çınar yabancı toprağa dikilemez. Dersim'in yaşlı çınarları yabancı topraklarda tutunamadılar. Batıya uyum sağlayamayan Dersimliler eski köylerine dönmek için can atıyordu. Dönüş serbest olunca bu dağların temiz havası ve suyu, bu dağlara duyulan hasret ve özlem sürgündeki göçmenleri yine Dersim'e, yani eski köylerine çekti. Bu yeni vilayetin yeni adı Tunceli olmuştu. Dersim'in birçok köyü gibi Ekrek köyü de tam 10 yıl insansız kalmıştı. Sürgün köylerinde 10 yıl hiç doğum ya da ölüm olmamıştı. Ekrek köyüne ilk gelen aile Tıngır'ın ailesiydi. Uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra köye ulaştığında devletin yapmış olduğu söylenen planlı beton evler yerine savaş esnasında viraneye dönmüş bir köyle karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı bu aile. Parasız evler yapıldı diye radyo ve gazetelerde yayınlanan haberlerin yalan olduğunu da ilk defa Tıngır Hıdo karısı ve iki kızı öğrendi. Ama iş işten geçmişti. O anda artık sürgündeki Dersimlilerin Batı Türkiye'deki tapulu tarlalarını hazineye devretmiş, ağır ef eşyalarını satmış ve Dersimli aileler trenlerle, otobüslerle dönüş yollarına düşmüştü. Tersine bir göç başlamıştı. Batı Türkiye'den Tunceli'ye doğru akın akın gelen Dersimlilere, ''Boşuna umutlanmayın, eski köylerinizde devlet hiç ev yapmadı, radyodan duyduklarınız yalandı.'' diye haber ulaştıracak imkanları yoktu Tıngır'ın. Tıngırgiller eski köyüne vardığında 38'de tüm evleri yakılmış, yıkılmış olan bu virane köyde sadece Ermeni ustalarının harçla yaptıkları tek odalı bir küçük evin dört duvarı kalmıştı. Bu evin tavanı da yıkılmıştı. Ayrıca nakışlı taşlarla süslenmiş bir tarih abidesi olan kemerli çeşme de sapasağlam köyün orta yerinde duruyordu. Bu evin dört duvarı ile kemerli çeşme uzun yıllar kışa, kara, yağmura, fırtınaya karşı inatla direnebilmişti. Dört kişilik aile bu dört duvarın tavanını sırasıyla keran, kisek, mertek, meşe yaprakları ve çamurla kaplayıp onardı ve içine taşındı. Tam bir hafta yalnız kaldılar. Koyun, kuzu, köpek sesi duyulmuyordu. Köyde hiçbir evcil hayvan yoktu. Issız ve sessiz köy bu aile için can sıkıcı olmaya başladı. Yılların birikmiş özlemi ve hasretiyle köyüne ulaştı. Fakat birane köyünde yalnızlıktan dolayı hüsrana uğradı. Köy köye benzemiyordu. Savaşın yakıp yıktığı evlerin görüntüsü, sokakların sessizliği aileyi korkutmaya başladı. Korkutucu görüntü ve ıssızlık bu ailenin aklına tekrar batıya göç etmeyi getiriyordu. 4 kişilik aile deprem felaketinden sonraki yıkıntıya benzeyen bu köyde kara kara düşünüyordu. Bir haftalık yalnızlıktan sonra sürgün aileler teker teker bu köye ve komşu köylere yığılmaya başladılar. 10 yıldır ayrı diyarlarda kalan akrabalar tekrar buluşmaya, kucaklaşmaya, yılların hasretini gidermeye, yollarda çekilen çileleri birbirlerine anlatmaya başladılar. Ve Tıngır'ın ailesi sıkıcı yalnızlıktan kurtuldu. 1947 senesinin sıcak bahar günleriydi. Sürgünler taşıyabilecekleri kadar hafif ev eşyalarını birlikte getirmişlerdi. Bu eşyaları yıllarca terk edilmiş, bakımsız, birane bahçelerdeki dut ve ceviz ağaçlarının altındaki gölgelikleri yerleştirmek için önce ağaçların altındaki yabani otları temizlediler. Sonra her ağacın altına bir aile yerleşti. Yan yana duran 2 ağacın altına yerleşen aile, diğerlerine göre daha geniş ve daha lüks yere sahip oluyordu. "Sizin konağınız daha büyük" diye o aileye laf atılıyordu. Artık kendi ana dilleriyle konuşuyorlardı. Artık her derdini, her sevincini kendi dilleriyle rahatça açıklayabiliyorlardı. Kendi atasözleri, kendi fıkraları tekrar anlam kazanmaya başladı. Batının dilsizleri, suskunları kendi memleketinde yeniden dillenmeye başladılar. Kendi diliyle yapılan şakalar, anlatılan fıkralar daha hoş oluyordu. Artık onların konuşmalarına gülen, onları küçümseyen batılılar yoktu. Bu durum insanları rahatlatıyor ve özgüven veriyordu. Espri olsun diye sürgünde kaldıkları şehirlerin isimlerinden dolayı birbirlerini İzmirli, Aydınlı, Manisalı, Bursalı, Afyonlu diye çağırıyorlardı. Bu durum yüzlerde gülümseme yaratıyordu. Bahçelerde dut ağacı daha çok olduğu için ailelerin çoğu dut gölgesine yerleşmişti. Söğüt gölgesine yerleşen Manisalı bir ailenin genç oğlu, "Söğüt gölgesi, yiğit gölgesi, dut gölgesi, it gölgesi" diye şakayla diğerlerine takılıyordu. Ceviz altına sığınan Gülmez ailesinden lakabı Kara Meme olan 10 yaşında bir çocuk vardı. Manisalı'ya nispet olsun diye "En serin gölge bizim gölge" diyordu Memo. Gerçekten de ceviz gölgesi hem serin hem de temizdi. Ceviz yaprakları da mis gibi kokuyordu. Bu mis gibi koku ufacık sineklere ağır geldiği için sivrisinekler ceviz ağacına yaklaşamıyordu. İnsanlar ceviz altında rahat uyuyordu. Babası ve akrabaları bu Memo'yu hep Afyon diye çağırırdı. Diğerleri Bursalı, İzmirli diye çağrıldığı halde niçin bu çocuk Afyonlu değil de Afyon diye çağrılıyordu? Köylülerden biri bu Afyon kelimesini merak etmişti ve sebebini çocuğun babasına sordu. Babası biz sürgüne giderken tren Afyon'a yaklaştığında benim hanım hayvan vagonunun içinde doğum yaptı. Biz o zaman acı ve keder içindeydik. Çocuğumuza isim koymayı düşünecek durumda değildik. Akrabalar çocuğu Afyon diye çağırmaya başladı. Ta nüfus kütüğüne kaydedene kadar yıllarca bunun adı Afyon kaldı. Bu Memo bize Afyon'un hatırasıdır ve bir adı da Afyon'dur dedi. Bilinmez diyarlardaki sürgün yıllarında her dersimle inanılması ve düşünülmesi bile zor olan bu olaylarla karşılaşmıştı. Buna benzer sürgün anıları her gün anlatılıyordu. Anılar insanlarla birlikte Batı Türkiye'nin birçok şehrinden bu köye taşınmıştı. Dersimliler Batı'da sürgündeyken yıllarca insansız ve ıssız kalmıştı buralar. Ama sarp dağlar, yeşil ormanlar, yalçın kayalar, dereler, tepeler yani tüm doğa yerli yerinde duruyordu. Savaş yıllarında kötüye kullanılan insanoğlunun vahşi gücü köyü yakmış yıkmış ama bu yüce dağlara, uçsuz bucaksız doğaya zarar verememişti. İlk iş olarak insanlar dağlara yöneldi, dağlarıyla kucaklaştı, hasret giderdi. Dağdaki her meyveyi, her sebzeyi topladı, eve getirdi, pişirdi, yedi. Damaklar eski tada, eski lezzete kavuştu. Birçok hastalığa derman olduğu söylenen gullik, gulurç, rıbes gibi sebzeler dağlarda boldu. İlkbahar olduğu için Dersim'in dağlarında kır çiçekleri burcu burcu kokuyordu. Tabiat ana, toprak ana, Dersim dağları geri dönen evlatlarını güzel çiçeklerle, meyve ve sebzelerle karşılıyordu. Doğal sebzelerle, meyvelerle parasız ziyafet çekiyordu. Sürgün Dersimliler yıllardır bu yabanıl bitkilerin ve meyvelerin tadına kokusuna hasret kalmıştı. Topraklarına, köylerine, eski dost ve akrabalarına tekrar kavuşan bu insanlar, bahçelerdeki ağaçların altında geceledikleri ilk haftalar, her akşam sohbetlerde günlerce eski yılları andılar. Her ailenin savaş ve sürgün yıllarına ait ayrı bir hikayesi, acı ve tatlı hatıraları vardı. Haftalarca bunları anlatıp özlem ve hasret gidermeye devam ettiler. Sıcak ilkbahar günlerinde temiz havada, bahçelerdeki ağaç gölgelerinde eski dostlarla birlikte sohbet edip hasret gidermek çok güzeldi. İlk haftalar bu sohbetlerden büyük haz alan insanlar bu sıcak günlerin, bu güzel havaların geçeceğini düşündüler. Soğuk kışı, tabiatın zor koşullarını hatırlamaya başladılar. Yaşlıların birçoğu bu köydeki kışın dondurucu soğuğunu, beyaz karın insan boyu yüksekliğinde yağdığını geçmişteki hayat deneyleriyle biliyordu. Yaklaşan kışa hazırlıklı girmek istiyorlardı. 38'in vahşetiyle evleri yıkıldığı için geri dönünce evsiz barksız kalan bu sefil sürüngenler yine bin bir zahmetle, emekle, alın teriyle tekrar evlerini yapmak zorundaydılar. Birçoğu bu evleri sürgünden önce kendi elleriyle yapmışlardı. Ama bildiğiniz gibi 38'de Dersim'in köyleri deprem alanına çevrilmişti. Ayakta kalan tek ev yoktu. Dersimliler aynı duvarları tekrar örecek, sokaklardaki yıkıntıları temizleyecek, aynı ağır ve zor işleri tekrar edeceklerdi. Büyükler, hayat deneyi fazla olanlar, batıda büyüyen gençlere, elinizi çabuk tutun, hızlı davranın, sonbahar yağmurları başlamadan yıkık viraneleri düzeltmek, en az bir göz evin damını kapatıp eşyalarımızla içine sığınmak zorundayız. Kışın soğukları basmadan hayvanlarımız için de birer kom yapmak zorundayız. Dersim'in kışı İzmir ve Aydın'ın kışına benzemez. Buraların kışı 6 ay sürer. Yüce dağlardan esen fırtınalar bazen ağaçları devirir, evlerin duvarlarını bile titretir dediler. Batıda sürgünde doğan çocuklar 5-10 yaşlarındaydı. Her biri geldiği bölgenin şivesiyle Türkçe konuşuyordu. Ağaçlar altında gamsız kedersiz oynuyorlardı. Bu çocukların yanına bir aksakallı dede yaklaştı ve onlara şöyle seslendi. Siz Dersim'deki fırtınayla ilk kez bu kış yüz yüze geleceksiniz. Kuzeyimizde bizden 10 kilometre uzaktaki Ali Boğaz Deresi'nde esen fırtınanın iniltisi, ıslığı, kışın gece yarısı yataklarınızda uyurken kulaklarınızı çınlatır dedi. Kara kışın zorluklarını bilmeyen çocukları uyarmak istiyordu. Önceden uyarılırsa çocuklar hüsrana uğramazlar diye düşünüyordu. Sürgünler batıda 10 yıl içinde çiftçilikle, amelelikle, alın teriyle biriktirmiş oldukları paralarla eşyaları taşımak için çok acil lazım olan birer katır aldılar önce. İnsanlar karıncalar gibi çalışmaya, yuvalarını yapmaya başladılar. Taş duvarları örmeye koyuldular. Her aile 38'de yıkılan viranesini tekrar aynı baba ocağına kurmakla meşguldü. Ustalar duvarları örüyor, gençler ormanlardan mertekleri, kisekleri, keranları kesip köye taşıyordu. Duvarlar bitince tavana keranlar, kisekler, mertekler döşeniyor ve üstüne yorgan gibi örtülen çekemler, yani çama benzer iğne yapraklı bitkiler yerleştiriliyordu. Çekemlerin üstünü çamurla kapatan aile bir göz evi bitirmiş oluyordu. Ev için malzemeler yani taşlar, keranlar, mertekler, katırlarla bazen sırtla taşınıyordu. Sarp arazili köylerde dört tekerli kağanı bile yoktu. Çok zor ve ağır işler imece usulüyle yapılıyordu. Bir göz evi yapıp bitirenlerin gözlerinin içi gülüyordu. Karıncalar gibi gece gündüz çalışarak her aile güzün son ayına kadar birer göz eve sahip oldu. Yağmurdan kurtulan sürgün zedeler küçücük taş evlere yerleşmeye başladı. Savaşta yıkılan köy sanki yeniden doğmuş, yeniden dünyaya gelmiş gibi oldu. Kar yağmadan önce evlerin yanına komlar da yapıldı. Batıdan getirdikleri parayla her aile birkaç koyun ve keçi aldı. Katır eşek ve tavuk alanlar da oldu. Köpek almayı bile ihmal etmediler. Her şey yeni baştan kuruldu. Eskisi kadar büyük koyun sürüleri yoktu. Ama sayıları az olsa da köyde koyunlar, kuzular meleşmeye, horozlar ötmeye, köpekler havlamaya başladı. Kara kış çok zor geçti ama ilkbaharda koyunlar, keçiler yavruladı. Kuzular, oğlaklar çoğaldı, sürüler zamanla büyüdü, sayısı arttı. Tarlalar sürüldü, karnı eşilen, tohum atılan toprak ana ürünler verdi. Bir yıl sonra köy yeniden köye benzedi. Ekrek köylüleri komşu köylerdeki dostları ziyaret etmeye başladı. Komşu köylerde durum bu köyden daha vahimdi. Ekrek köyünün halkı 38'de toplu katliamı bir mucize sonunda dakikalık bir süreyle atlatmıştı. Çünkü haberi getiren atlı subay katliama ramak kala köye Hızır gibi yetişmişti. Bu köyde insanlar daha fazlaydı. Toplu kurşunlama olan, kırıma uğrayan birçok komşu köyde sadece 5-10 kişi bulunuyordu. Sevgiye ve yaşama mezar kazmıştı 38'in vahşeti. Savaştan arta kalan insanların veya savaş anılarıyla büyüyen çocukların ruhsal durumları, savaştan kalma köylerin enkaz yığınlarına benziyordu. Bir yanda eski köylerine, eski dostlarına kavuşmanın sevinci, diğer yanda yitirilen canların, güzel değerlerin hasreti, özlemi ve acı hatıraları vardı. Sevinç ile acıyı aynı anda duyumsuyorlardı insanlar. 38'in barbarlığı birçok aileyi tümden yok etmiş, birçok ocağı söndürmüştü. Eskiden bu civarda ün salmış birçok ailenin viran hanesi hiç yapılmadı. Çünkü yıkılan konakları tekrar yapacak bir aile ferdi kalmamıştı. Bu konakların ocakları bir daha hiç tütmedi. Yıllarca öyle yıkık kalan viraneler hep savaşın kara günlerini hatırlatıyordu. Geride sağ kalan insanlar bu sokaklardan geçerken hep bu viranelerin sahiplerini düşündüler. Her dağda, her tepede, her derede, her tarlada, 38'in Ağustos'unda kurşunlanan insanların yüzleri, anıları, geri dönen sürgünlerin hafızalarında tekrar canlanıyordu. Her bahçede, her ağacın altında, her pınarın başında yaşanan acılar unutulamıyordu. Savaşın oluşturduğu bazı sosyal ve ruhsal yaraları düzeltmek mümkün değildi. Bazı derin yaralar, evlat acıları, binlerce sivilin öldürülmesinden dolayı oluşan tahribatlar birkaç nesil daha sürecekti. Çünkü bazı kanlı sayfaların belleklerden, toplumsal şuurdan silinip atılması mümkün değildi. Dersimliler içleri buruk bir şekilde yaşamaya devam edeceklerdi. Halk çok efkarlıydı. Bu dağlar, bu tarlalar, bu köyler hem güzel doğal nimetlerin sunulduğu hem de en acı olayların yaşandığı yerlerdi. Sadece bu Erkrek köyü değil, sürgünden dönmüş olan insanların yeniden yerleştiği tüm Dersim köyleri yeni doğmuş bir çocuk gibi her şeye yeniden başladı. Zaman akıp gitti. Tam 10 yıl hayatın durdurulduğu Dersim'in tüm köylerinde sürgünlerin geri dönüşünden birkaç yıl sonra yine dağlarda sürüler yayılmaya, çobanların dertli kaval sesleri dağları inletmeye başladı. Gönüllere sevgi seli dolmaya, insani duygular üstün gelmeye başladı. Yine kendi törelerine, yol ve erkanlarına göre aynı eskisi gibi cemler kuruldu, semahlar dönüldü. Yine sazlar dertli dertli inlemeye ve ruhları sakinleştirmeye başladı. Kin ve nefret yok olmaya başladı. Tüm acılar, tüm çileler, tüm kaygılar yıllar sonra unutulmaya başlamıştı. Hayat yeniden fışkırıyor, umut yükseliyordu. Yaşanan olayları, halk ozanları türkülere, ezgilere, ağıtlara döküyorlardı. Türküler acıları bastırıyor ve efkarı dağıtıyordu. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bülbül gül elinden ah ile zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. 38. Ayrımın sonu. Sayfa 381.